Merhabalar, ben Mehmet.
Merhabalar, ben de Hande.
Havadan Sudan'ın yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bölüm no 89. Geçen sen sormuştun kaç bölüm oldu diye.
Şu an 89. bölüm mü çekiyoruz?
Bu 89. bölüm. Ve arka yanımızda fonda. Arka fonda da Poyraz.
Uyumadı Poyraz. Uyumak nedir bilmedi. Değil mi oğlum?
Evet. Poyraz da bizi seyirci koltuğundan izliyor. Arada bir müdahalelerle, bağırmalarla karşımıza çıkabilir.
Anlatıyor. Şezlongunda mutlu Mesut şu an hafif şöyle uzanmış durumda.
Evet. Hande daha nicelikli olarak sessiz bir oyuncak verdi. Bir zürafa, lastik bir zürafası var elinde.
Göreceli olarak.
Göreceli. Üstüne sıkarsa bir vik sesi çıkartıyor.
Evet.
Evet, başlayalım.
Başlayalım. Biz dedik ki Mehmet'le, şimdi böyle çok güzel tabii öneriler geliyor, mailler geliyor. Tabii bazı mailler işte Antep'ten falan geliyor. Bahsedeceğim hani şehir dışından, İzmir'den, Antep'ten, ama en azından burada olanlarla, hani İstanbul'da. Biz tabii girişimci muhabbeti gibi bir sponsorumuz yok. Ondan sonra böyle bir meetup falan, hani konu itibariyle de yapamayız. Ama dedik ki örneğin işte hafta sonu saat 2 ile 4 arasında, örneğin diyorum yani, ya da 11 ile 1 arasında Caddebostan, Nero'da
Nero veya Karibu veya
ya da neyse, hani gelen gelir, kime ne saat, hangi saat uygunsa işte bir saat uğrayıp takılabilir gibi. Ama bunu 100. bölüme kadar tabii bir sabretmeyelim dedik. Bilemiyorum, 92. bölümde örneğin ya da 95. bölümde ya da bir sonraki bölüm için yapabiliriz bir buluşma. Hani bahar da geldi. Böyle güzel bir buluşma olabilir. Arzu eden gelir. Sohbet ederiz, tanışırız. Bu arada ben bir ricada bulunacağım. Mehmet benim bu Patreon sistemini kurmama yardımcı olmuyor. Nedense bilemiyorum, anlamadım yani neden yardımcı olmadığını.
Sen kendin... Para kazanmak istemiyorum.
Ha, öyle bir evet isteği yok. Bense para kazanmanın haricinde bu teklifi geri çevirmek istemedim. Yani ayıp olur hani o anlamda. Şaka bir yana, ben kurmak istiyorum ama beceremedim. O yüzden bunu öneren dinleyicimiz bana şöyle bir yol yordam gösterebilir mi? Baktım hani hesap mı açacağım, orada bir account'um olması lazım. Sonra nasıl işliyor bu sistem pek anlayamadım.
Hani böyle ben zaten buraya geleceğini bildiğim için çok rahat, buyur sen ne istiyorsan yap dedim.
Aşk olsun evet. Ben sana diyorum ki yol göster. Yani bir yön ver yani. Yoksa
önceki gitti gidiyor tecrübelerinden sabit zaten.
Durum bu. Başka?
Başka? Zaten işte gitti gidiyor dedik. Mesela artık Burak'ın önerdiği kameraları ikilediğimiz için şimdi öteki kameraları satmaya çalışıyoruz. Gene gitti gidiyordan bak. Bu bende kalıyor. Bak ben hemen direkt satışa çıkarttım.
Sen tane ne sattın bakayım en son? Bizim
eski modemi sattım. Ha, eski modemi. Kablo modemi sattım. Gayet ucuza gitti. 30 liraya sattık.
Ama yenisini 120 liraya aldık en azından. Eksi
kablolama parasını çıkartmış olduk.
Kablolama, evet.
Türkiye'den nelerimiz var bu hafta? Türkiye'den benim açımdan
bir şey söylemeyelim.
Politika çok var da, bir de mesela Türk Hava Yolları'nın Amerika uçuşlarında işte uçağa kabine bilgisayar ve elektronik alınmaması olayı var.
Türk Hava Yolları derken konuya yanlış giriş yapıyorsun. Bu Trump hükümetinin, Amerika'nın öngördüğü bir şey. Cep telefonları ve laptop kabine alamıyorsun.
Cep telefonunu alıyorsun. Cep telefonu, laptop dersen yalan olur. Cep telefonunu alabiliyorsun. Hayır, yok Hande'cim. Evet var. Alabiliyorsun
cep telefonu. Laptop ve işte bilgisayar
falan. iPad falan.
iPad'ler. Evet. Peki kural şu, Orta Doğu'dan kalkan bütün uçuşlarda.
İşin ilginci, hayır, Orta Doğu değil. Bak sen
işte hep böyle yanlış okuyorsun.
Ülkeler böyle.
Bu ne şimdi, Orta Doğu değil mi?
Ama hepsi yok. Mesela Pakistan yok. Yani en çok Amerika'ya baktığında zaten bu haber Washington Post haberi. Bu arada bizim Hürriyet aboneliği bitti. Ben artık daha çok bu tarz yayınlara bakmaya başladım. Washington Post haberi var mesela bu konuyla ilgili. Şöyle baktığında Amerika'nın hangi ülkelerden terörist saldırıya maruz kalıp hangi ülkelerdeki uçuşlara bu yasağı getirdiğini kıyaslayıp hiçbir mantığı yok diyor mesela bu Washington Post haberi.
Pakistan'ı belki yazmayı unutmuşlardı çünkü çok absürt değil mi?
Yok işte, Pakistan yok bu şeye, yasaklanmıyor.
Türkiye var. Üçüncü Türkiye. Hub, artık bu hub olma özelliğini kaybedecek. Bak. Tabii çok kötü. Hmm. Suudi Arabistan, Libya, İcipt, Mısır.
Evet, yani bu...
Yani Türkiye'de dahil oldu şu an.
Evet, Türkiye'de dahil oldu. Ve diyor ki saldırıların gerçeği, mesela Kırgızistan'dan bir Kırgız'ın Amerika'ya saldırmışlığı var ama yasak kapsamında değil mesela. Çok saçma. Bu tamamen biraz da şöyle, mesela bu Washington Post haberi diyor ki asıl burada hedef alınan hava yolu şirketleri normalde, işte Emirates, Türk Hava Yolları, bunlar çok fazla devlet yardımı alıp zararda olmalara rağmen çok kaliteli servis sunuyor. Tabii TY'ye zararda. Zararda. Tabii ki. Ciddi, hep devlet parası yiyor bu şirketler. Kötü yönetim var sonuçta. Yani servis kalitesi iyi olabilir ama yönetim kötü. Buna rağmen işte Amerikan Hava Yolları buna karşı zor durumda kaldığı için böyle bir şey uydurup onların biraz önünü kesmeye yönelik bir hamle
diye. İşte bu belirtmiş. Çok doğru. O yüzden de İstanbul'daki havalimanları hani hub olma özelliğini kaybedecek diye de konuştum bir yerde. Evet. Peki bir şey diyeceğim. UK'de bunu tamamladı.
Evet. Bu Amerika'nın yolundan gitti.
Gideceğim mesela Fransa'ya uçacağım. Fransa'da.
Aynen. Aynen. Öyle.
Almanya'ya. Evet. Evet. Tek uçuş olmayacak ama.
Tek uçuş olmayacak. Bu durumda bir Türk Hava Yolları ile direkt Amerika uçuşu yapamayacaksın. Hmm. Onun yerine belki Türk Hava Yolları ile Fransa'ya uçacaksın. Ondan sonra gerçekleşecek. O yüzden de uluslararası, yani uzun mesafeli Türk Hava Yolları'nın uçuşlarını kesiyor olacak.
Ya bunca iş adamı var. Mesela Amerika'da şimdi konferanslar var. Ben göndermiştim de bir tane, bir abstrak. Ondan sonra şimdi yani bu laptopum yanımda olması gerekiyor. Böyle saçma şey mi olur?
İşte.
Ya iş adamı yani bir her şeyi baltalıyor.
Bir de evet, diyelim ki hani yanına almıyor bagaja. Bagaja sen MacBook Pro'nu koyacaksın. Ya evet, çanta
kilitli çünkü de olsa,
kilitli de olsa açma şeyi var. Çantanın içine bakca. Baktım laptop çıkmadı. Benim laptop vardı. Ne yapacaksın? Nasıl, kime anlatacaksın?
İçindekilerle evet. Gitti. Şimdi ben şöyle bir yorum yapacağım. Bu haber ve günümüzde yaşadıklarımızla ilgili. Çünkü Fransa'da da bak seçimler var. Le Pen'in yükselişini görüyoruz. İşte Türkiye'de bir takım durumlar var diyeyim. Ben çok detaya girmeyeceğim. Küresel bir faşizm yaşıyoruz sanki. Sen bunu hissediyor musun? Yani gittikçe artan. Yani bu bazı Avrupa ülkelerinde, işte Amerika'da ve Kanada'da yok. Trudeau sağ olsun. O da yani bu iş için yaratılmış bir adam.
Ama Trudeau ile olmadı bu. Bunun tarihi Kanada'da çok daha eskiye
kesinlikle
dayanıyor.
Kesinlikle. Hani ben şu an için bahsediyorum. Hani adam tam ters yönde. Hani LGBT'lerle oluyor. Başkaları saldırırken adam kucaklıyor. Ve Suriyeliler çok yapmacıktı. Yani kesinlikle orada kınıyorum kendisini. 100 tane Suriyeli en elit böyle doktor mühendis insanları alıp şov yaptı. Evet Poyra, sen de katılıyorsun değil mi? Ama Kanada'ya mı gitmek istiyorsun yoksa? Böyle. Ama bu küresel faşizm çok etkiliyor bizi. Aslında daha da etkileyecek.
Evet. Ve zaten şöyle bir gerçek var. Trump gerçekten nasıl seçildi ve Amerikan halkı da, yani insanlar...
Neyse, başka birisine yani, örnek verdim de nasıl seçildi dedi.
Tamam da...
Bu otosansür yapmaktan böyle canım çıkıyor. Konuşacaklarım yerine
kalıyor. Ay şöyle, hani sonuçta Amerika toplumunun daha iyi bir, yani okul sisteminden dolayı daha bir iyi eğitim aldığını öngörmen lazım ama...
Sadece eğitim değil. Yani bir yanda cumhuriyetçiler, bir yanda demokratlar. İkisi yani Türkiye'deki gibi tabii düşünmemek lazım. Bilmiyorum.
Ve yani bu Trump gerçekten bir başka, yani kötü.
Bir
manyak diyeyim aynı zamanda. Yani adam uçuk bir adam. Gerçekten böyle bir başka boyutta.
Bütün faşistler bir başka boyutta olabiliyor tabii zaman zaman. Şimdi bunu söyledik. Şimdi bize bir mail geldi havadan sudan, Antep'ten bir dinleyicimiz. Biz geçen hafta, evet Foyra amca, geçen hafta podcast'imizde sexuality kelimesini kullanmıştık. Biz cinsel tercih olarak çevirdik. Ama aslında LGBT'li bireyler tarafından cinsel yönelim olarak kullanılması tercih ediliyormuş. Bu uyarı için ve öneri için teşekkür ederiz. Ben bu şekilde söylemek istedim. Çünkü kendisi bir mail yazmış detaylı. Şimdi bugün biz kendimizi birazcık off gün verdik. Daha doğrusu hava güzeldi ve bizim senin Isaac'ten arkadaşın Yiğit, sonra Elif eşi, cam ocağı sahibi. Bu Riva'daki çok güzel bir cam ocağı var. Çok da güzel atölyeleri var. Burada hani reklam yapıyormuş gibi olmayalım. Gerçekten çok severek biz de gidiyoruz. Hem arkadaşımızı görüyoruz hem de çok güzel bir uygulaması var cam ocağının. Nedir? Böyle bebekler için hani işte anı falan olur ya, böyle bir şeyler saklanır edilir. O da el ve ayak kalıbı alıyor. Sonra onu kalıbın içine yani sokuyor. Biraz bekletti, dondurduktan sonra çıkartıyor. Sonra ne yapıyor Mehmet? Bir
efendim? Kalıbını alıyor, ayağın kalıbını alıyor.
Sonra fırına sokuyor.
Sonra o
bir hafta fırında bekliyormuş galiba.
İşte o şimdi şöyle.
Cama dönüştürüyor kısaca.
Evet, ve kısaca. O kalıbı kontrol ettikten sonra cama uyguluyor ve camda da camın kırılmaması ve sertleşmesi için adım adım soğutulması gerekiyor. Öyle bir şey var. Evet. Evet.
Ben bekleyeceğim ya, ben o bekleme zamanı 2 hafta kadar. Böyle beyaz olabiliyor, mavi, çeşitli renkleri var.
Cam ne renk oluyorsa o da olabilir
yani. Evet, seçebiliyorsun. Böyle o yumuk yumuk ayakları, işte küçücük elleri falan gerçekten ana olarak kalıyor. Ben de çok heves ediyordum ta böyle evvelden. Bugün onu yaptırdık. Yaptı sağ olsun Elif bize, oradaki asistanıyla. Şimdi onu bekliyoruz. Cam ocağının bu Riva'daki şey var. Yeni yıl şenliği oldu.
Şimdi de bahar şenliği var.
30 Nisan'da da bahar şenliği var. Girişte 6 lira 10 lira gibi bir fiyatta oluyor. Yani çok öyle şey, giriş de değil, pahalı da değil. Hani ilgilenen olursa ben çok öneriyorum. Biz öneriyoruz değil mi? Mesela
evet.
Önerirsin
yani. 30 Nisan hangi güne deniliyor? Gene pazardır muhtemelen.
11'den itibaren açılıyor. Onun linkini sen de koy istiyorsan cama canlı ama.
Tamam, bakarım. Orada başka cam edeceğim. Sanatçılarının eserleri sergileniyor, satılıyor.
Çok
başka
gösteriler oluyor. İlk okullara eğitimler oluyor.
Ama o 30 Nisan'da o olmuyor. 30 Nisan'da işte cam sanatçılarının işte kolye, incik, boncuk. Sırf cam olmuyor. Başka şeyler de oluyor.
Evet, böyle standlar.
Standlar oluyor.
Yeni yıl şenliği aynı Christmas market gibiydi.
Evet.
Çok bakın. Keyifliydi. Hmm. Böyle yiyecekler falan satılıyor küçük araçlarda.
İstanbul'da oturup aracı olanlar, çünkü biraz arasız Riva'nın çok zor. Riva'nın oralarda bir yerde cam ocağı diye ararsanız Google'dan bulursunuz.
Onu da ben söylemek istedim bu podcast'te. Bugün gerçekten sayesinde Elif'in çok keyifli bir gün geçirdik. Ve Poyraz'ın da ayak ve kalıpları alındı.
Evet, şimdi haberlerimize başlayalım o zaman. Ben başlıyorum. Biliyorsun Google Analytics diye bir şey var. Sen bahsetmiştin işte insanların bilmesi gereken artık konulardan biri Google Analytics diye. Google Analytics ne yapıyor? Senin web sitesine gelen kişilerin istatistiklerini çıkartıyor. İşte şu kadarı cep telefonuyla gelmiş, yaş grubu bu, bu kadarı kadın, bu kadarı erkek gibi bilgileri sağlayabiliyor. Hangi ülkelerden geldiğini söylüyor. Şimdi bu işin fiziksel dünyada olanı işine de Foursquare soyunuyormuş. Hmm. Belki fark etmişsindir, Foursquare yüklüyse. Mesela sen dün bir mekana gitmiş oluyorsun.
Aa, evet.
Bir gün sonra sana diyor ki orası nasıldı diye sana soruyor.
Evet,
yani
evet.
Senin aslında oraya gittin, hiç Foursquare'ı açmamış olsan bile
evet,
biliyor.
Bak ben de bunu hep sorguluyordum. Hani çünkü uygulamada mesela 8 gözüküyor, 9 gözüküyor. Diyorum ki ben ne bir yorum yazdım, ne bir şey yaptım. Bunlar nereden böyle birikiyor diye. Sonra tıkladım. Evet, o dediğin gibi rating soruyor.
Hmm. Çünkü işte senin bir aynı mekanda uzun süre kaldığın zaman o mekanı ziyaret ettiğini biliyor. Ve Foursquare senin yaşını, cinsiyetini bildiği için artık mekanlara istatistik verebiliyor.
Hmm.
Yani diyor ki senin mekanına şu sıklıkta şu insanlar gidiyor. Yaş grubu. Yani sen o bir diyelim ki bir restoranın var, bir kafen var.
Parayla mı Foursquare?
Herhalde öyle sağlayacak. İnsanların ilgi alanı ve artık o kadar çok bilgi sahibi oluyormuş ki mesela bir bayramda, bir sonraki bayramda senin mekanına kaç kişi gelecek tahmininde bulunabiliyormuş. Hatta
ona göre yiyecekleri servis
ayarlıyor. iPhone, Apple açıklamadan Apple mağazalarına belli bir tarihte giden kişi sayısını hesaplayarak kaç yeni iPhone 7 satıldığını doğru olarak tahminlemiş.
Vay be. Çok başarılı.
Evet.
Şimdi bende çok enteresan bir makale var ve bir kadın olarak acayip katıldım bu makaleye. Medium'da. Can Woman Truly the Casual at the Office. Yani ofislerde gerçekten kadınlar casual giyinebilirler.
Nedir casual'ın
Casual yani böyle spor yani. İşte
rahat giyinebilir.
Rahat giyinebilir.
Resmi dışı, resminin.
Gayet, evet. Formal bir şekilde olmayacak. Bazı şirketler ki Turkcell'de de vardı galiba eski.
Zaten Turkcell'de çok ağır bir, eğer kurumsal bölümde çalışmıyorsan öyle bir şart yok zaten. Tabii flip floplarla da gelmiyorsun da.
Herhalde.
Yani daha serbest kod dışı şeylerle gelebiliyorsun ama.
Abartanlar oluyor mu?
Cuma günleri daha serbestti. Hani
Cuma günleri daha serbest.
Kod geri giyilebiliyordu en azından.
Yani burada mesela işte makalede anlatmış yeni bu çalışma trendlerinden daha cool ondan sonra hani ofis saatlerinden falan bahsediyor. Büyük firmalardan tabii bahsetmiş ve özellikle de bu casual giyinmenin gittikçe hani yaygınlaştığını bahsetmiş. Ama diyor ki tabii bir şey de gerçek diyor. Business world dediğimiz bu iş dünyası daha çok erkek egemen bir dünya. Baktığında sen bazı büyük şirketlerin CEO'larına bakıyorsun. İşte Microsoft'a bakıyorsun, Steve Jobs'a bakıyorsun ya da bu Jeff Bezos. Jeff Bezos hangi firmanındı?
Amazon.
Amazon'un. Ne yapıyorlar? İşte bir kot, bir blazer, ceket giyiyorlar, kravat takmıyorlar. Sonra Mark Zuckerberg çıkıyor bir sweatshirtle. Yani sen neredeyse evde giydin o sweatshirt'ü. Hani ve kapüşonlu, önünden fermuarlı basit bir sweatshirtle. Amazon evet. Steve Jobs işte siyah düz gömlek bir kot falan. Ama diyor ki aynı şekilde siz diyor büyük şirketlerin kadın female CEO'larına bakın diyor. Yani onlar sizce bu kadar spor giyinebilirler mi? Saçları, makyajı falan olmadan çıkabilirler mi? Ve bu sorunun cevabı hayır. Burada da örnek vermiş. Böyle görsellerle, fotoğraflarla o kadar güzel ki. Mesela Yahoo'nun CEO'su. Yani elbise şahane. Topuklu ayakkabı. İşte saçlar fönlü. Sonra Hewlett Packard. IBM'in CEO'su. Bu Ginni ya da Ginni Rometty, Marissa Mayer Yahoo'nun ya da Meg Whitman, Hewlett Packard'ın HP'nin CEO'ları. Bakıyorsun tayör giymiş burada kadın. İnce topuk yine ayakkabı. Diğeri kumaş pantolon ceket. Anlatabiliyor muyum? Yani çıkmıyorlar ve good looking dediğimiz yani kadınlar bu erkek egemen iş dünyasında daha iyi görünmek zorundalar. Ben bunun çok küçük bir örneğini bizim okulda fark ettim. Bu çok basit bir şey. Üniversite zaten hani akademi değil mi? Zaten takım elbise kaldırmaz. İşte tayördü, şuydu buydu. Ben bir kot giyiyorum. İşte üzerine hani ceket mutlaka giyiyorum. Ders anlatacağım zaman özellikle. Hani sonra hırkayla falan hiç gitmem yani. Ama önemli böyle tırnak içinde önemli idari görevleri gelenler bu erkeklerde ekstra sapıyor. Yani çocuk kot ve ceketle gelirken dekan yardımcısı olmuş. Papyonla geliyor. Yani biz hatta Barış'la falan bayağı güldü gülüştük yani. Ben dedim saçımı topuz yapıp tayör giyeceğim topuklu ayakkabı. O da dedi ki ben de işte şey smokinle falan. Böyle abartıyorlar ve o şeyin pozisyonun kendi meslekleri unutup şey daha idare göre daha ön plana çıkıyormuş gibi hissediyorsun. Böyle bir şey oluyor. Kadınlarda da aynı. Makyajları, saçları, şeyleri falan artıyor yani. Bu biraz da tabii kişilikle de alakalı. Her şeyle alakalı. Ama bu makaleye çok katılıyorum. Fazla yani bırakmamak lazım. Spor düz pabuç giymekle, ayakkabıyla, topuklu ayakkabıyla yaşanan çok şey fark ettiriyor. Evet.
Peki iyi mi kötü mü sence böyle bir şey? Çok bir kötü. Şey değiştiriyor mu?
Çok kötü. Hayır. Yani bunu böyle algılanması gerçekten kötü. Keşke rahat giyilebilirsin ama erkek egemen her yerde var. Yani akademide ne kadar eğitimli oldukça bir şey değişmiyor. Buradaki insanlar da çok eğitimli. Yani onu kastetmedim ama özel sektörde ya da üniversitede fark ettim. Güzel makale bunu paylaşırız. Tamam. Mesela kurumsal hayatta sen tabii ki benden çok daha fazla bulundun. Öyle bir şey fark ediyor musun? Kadın yöneticinin sen spor gördüğünde ya da
evet giyinmez, çok spor giyinmez ama mesela benim çalıştığım firmalardaki kadın hani erkek yöneticiler de böyle hani çok spor giyinmezlerdi böyle bir iki kişi dışında hep böyle belli bir
biraz
evet kültürü veya
şirket
şeyi
kültürü, evet.
Yani böyle çok erkekler de öyle tişörtle mişörtle pek gelmezlerdi ama hiçbir kadın yöneticiye de hiç öyle spor çok şirket dışı organizasyonlar yani şirket dışında bazen bir hani toplantılar olur. organizasyonlar olur. O zaman belki görürsün kotlu motlu. Onun dışında pek öyle kot giymezler.
Poyraz mikrofona böyle odaklandı ve illa onu ya tutacak ya oraya baka baka. Bu da konuşmak istiyor. Gerçekten bu podcastler onun konuşmasını hızlandıracak gibi. Bir de uyumadı ya. Bir enerjisi mi bir listi bir şey oldu. Hava çarptı. Riva'da hava mı çarptı oğlum?
Dünyanın en sağlıklıları İtalyanlar seçilmiş.
Bence bu onlara yemekten değil aşırı stressiz olmalarından. Böyle gevşek insanlar. Rahat insanlar.
Şöyle. Bloomberg'in hazırladığı küresel sağlık endeksinde 163 ülke arasında ilk sırada yer almışlar. En dipte de Sierra Leone varmış. Bir İtalya'da doğan bir bebeğin, bugün doğan bir bebeğin 80'li yaşlara kadar yaşaması bekleniyormuş. Yani en az. Sierra Leone'de ise bu yaş 52'ymiş. 30 yaş fark var arada yani ömür ortalaması bakımında. Türkiye ilk 50'ye girememiş. Bakıldığında işte tabii ki bunda yeme kültürü çok alakalı diyor. İşte İtalyanlar yüksek tansiyon, kolesterol ve zihinsel rahatsızlıklarla boğuşan ABD'lere, Kanadalılara ve İngilizlere göre çok daha sağlıklı bir yaşam sürüyormuş.
Bu da fast food tabii onlar.
Bir de İtalya'nın bir sorunu şuymuş. İtalya'da dünya kişi başına düşen doktor sayısı en yüksek ülkeymiş. Gereğinden fazla doktor varmış İtalya'da. Yani doktorlar hasta bulamıyormuş o kadar fazla doktorluktan yani. Hemen hemen her ailede bir doktor oluyormuş aile içinde. En büyük tabii etkenin beslenme olduğunu söylüyor. Bir numarada İtalya, ilki onu söyleyeyim. İki İzlanda. 3 İsviçre, 4 Singapur, 5 Avustralya, 6 İspanya, 7 Japonya, 8 İsveç, 9 İsrail ve 10 Lüksemburg. Yani ilk 50'ye girememişiz. 50. ülkede Arnavutluk var. Yani Arnavutluk'tan bile kötüyüz. Ortalama yaş şeyi 62 şeydi. Demek ki bizde bayağı bir yaş ortalaması düşük diye bakıyorum. Evet, böyle bir haberdi.
Evet, geçeyim mi?
Hadi geç bakayım.
Şimdi aslında benim bir sıradaki haberim var. 2050'de dünyada global economic order yani küresel ekonomik düzen nasıl olacak diye bu haberi Simla gönderdi bana. Arkadaşımız Simla gönderdi sağ olsun. Yalnız ben anlamadım. O kadar çok kısaltma var ki hani GDP'nin haricinde başka kısaltmalar var. Bu makaleyi onunla tartıştıktan sonra sunmak istiyorum.
Tamam. Ya ben böyle işte 2050 o kadar uzak bir zaman ki ben bile yazarım yani 2050.
PricewaterhouseCoopers'ın bir raporu bu.
Ya hayır raporu hazırlıyorlar da 2050'de kim öle kim kala. Benim yaş
projeksiyonlar her zaman
tamam da yani, çok ben bu tür projeksiyonu okumuştum daha önce. Bu raporların hemen hiçbirinin tutturulamadığı üzerine. Çünkü kimse zaten unutmuş oluyor bu raporları. Üstünden kaç 2017'deyiz?
Tamam 33
yıl. 33 yıl var. 33 yıl sonra kim bu raporu hatırlayacak? Ay tutturamadınız diyecek Pricewaterhouse'a. Hiç yani bir şeyliği yok.
Çalışıyorlar. Bir sana bir vizyon verir yani belki diye düşünüyorum. O yüzden bir sonraki haberime geçiyorum. Bunu sunamayıp. Şimdi Felix diye bir genç var. Felix Finkbeiner. Bu Alman vatandaşı. Bu arkadaş. Ondan sonra 10 yıl önce sadece 9 yaşındayken iklim değişikliğine karşı 1 milyon ağaç dikmeyi hedeflemiş. Okulunda bir ödev hazırlıyormuş ve en sevdiği hayvanların kutup ayısı olması sebebiyle onların iklim değişikliğinden ne kadar etkilendiğini fark etmiş. Böyle bir motivasyonla yürümüş ve sonra bir girişim kurmuş. Plant for the Planet yani gezegen için dik diye 130 ülkede 14 milyar ağacın dikilmesine yardımcı olmuş. Tabii ki tek başına değil. Bu ödevi hazırlarken işte 1 milyon ağaç dikiyor. 4. sınıftayken. Kenyalı aktivist Wangari Maathai ile karşılaşmış, tanışmış falan. Sonra da bu projesine Birleşmiş Milletler'in dikkatini çekmiş. Onlar da milyar ağaç kampanyası tarafından işte bu girişimi almış ve yürütmeye başlamış bu şekilde. Ve Bayağı bir işte dediğim gibi
o kadar ağaç dikmişler.
14 milyar ağaç dikilmiş dünyada 130 ülkede.
Hmm.
Biz de bu yaz dikeceğiz Poyraz'a.
Evet. Bizim aile geleneğimiz var. Erdoğan'a bir ağaç dikilmesi benim ve kardeşimin var.
Şimdi aile geleneği dedim yani kaç kuşak boyunca
hep, süre. Hep yapılır olurmuş. Devam etti.
Evine diktiniz mi?
Dikmişlerdir. Diktiler, ha. Diktiler. Bizim şeyde tarlada dik, bahçede tarlada dik. Şimdi bunu çok daha önce bu haberi bahsetmiştim. Çok uzun bahsetmeyeceğim o yüzden. Wi-Fi diye bir şey var ya.
Wi-Fi.
Fransızların değişimi. Wi-Fi. Bu radyo dalgaları kullanarak işte data alımı, iletimi üzerine bir teknoloji. Şimdi bir de Li-Fi diye bir şey var. Li-Fi de ışıkla yapılıyor.
Wow.
Odadaki mesela ampullere ampulleri değiştiriyorsun. Li-Fi ampul koyuyorsun. Laptopunda da bir onun adaptörü var.
Çok güzel.
İnsan gözünün algılayamayacağı hızda titreşiyor. O titreşimi laptop alıyor ve bu datayı bu şekilde alıyor. Yani ışıktan alıyor. Hiç radyo dalgası yok, ışık var. Senin gözün algılamıyor. Evet, internet var ama ampulün kıpıştırmasından şey yapıyor.
Ekstra bir elektrik faturasına yansıtacak bir şey var mı burada?
Yok. Bunun artısı ve eksisi var.
Eksisi neymiş merak ettim.
Eksisi şu, her odada olması gerekiyor. Çünkü duvarlardan ışık geçemediği için her odada kullanman gerekiyor. Bir de gündüz dahi olsa ampulleri açman gerekiyor.
Doğru tabii.
Çünkü ışıkları kapattığın zaman datayı gönderemiyorsun. Radyo dalgası kullanmıyor, ışık kullanıyor. Hızı da saniyede 224 gigabit. Bu çok yüksek bir hız. Hız gibi hızlarda veri gönderebiliyormuş. Bir diğer hemen ilginç bir girişim gördüm. Girişimin ismi Berlin'de kurulmuş Option Space. Bu iş yerleri için Airbnb diye düşünebilirsin. Yani
Bir dakika. Airbnb deyince şuraya birine
iş yerleri için Airbnb.
Ben iş yerleri için.
Sen şimdi burada mesela ben evden çalışıyorum.
Berlin'e seyahate
gittin. Hayır. Berlin'e gittin o başka da. Mesela ben bir ofis sıfırdan açmak istiyorsun. Bir Workington gibi yerler var. Hani
evet,
masa kiralıyorsun. Evet, eski Urban Station. Bu tarz yerler var. Bunlar co-working space yani paylaşımlı çalışma alanları diye geçiyor. Ama bunların yaptığı şöyle bir şey. Diyelim ki başka birisi de bir ofis açtı. Mesela benim muhasebecim öyle. Bir daire kiralamış ama bir odası yetiyor. Diğer odayı başka bir şirket kullanıyor
avukat
mesela. Ya da avukat, evet, herhangi birisi. Bu sisteme şey veriyorsun.
Üye
oluyorsun. Orayı kullanmak isteyenler senin ofisindeki boş alanı kullanıyorlar. Sen istersen kısa bir süreliğine ya da daha uzun süreliğine böylece daha ucuza ofis alanı bulmuş oluyorsun. Üstelik de senin çalıştığın yere yakın bir yer bulma imkanın var. Bence çok,
çok güzel.
Mantıklı bir fikir.
Çok mantıklı.
Evet. Çünkü yani bu gerçi Workington'a falan bir ara bakmıştım. Çok da ucuz sayılmaz ama tabii sıfırdan bir ofis kurmaktan da daha makul fiyatlı yerler. Özellikle evet, tek başınaysa.
Evet. Şimdi benim bir sonraki haberim. Ben çok etkilendim okuyunca. Tabii ki bunun için para lazım. Tabii ki gezmek, tozmak üzerine Mehmet. Ama biliyorsun Afrika'ya çok gitmek istiyorum. Aslında çok öncesinden de gitmek istiyordum. Sonra sen anlattıktan sonra daha da bir katmerleşti bu gitmeyi isteğim. İşte Güney Afrika'yı falan. Ama zaten benim master doktora da Afrika arkadaşlarım da vardı. Onlar da böyle anlatırlardı. Ama Afrika'yı trenle keşfetmekten bahsediyorum. Şimdi bir Lao Tzu Tuzu ya da Tzu der ki iyi bir gezginin sabit planı ve varmaya niyeti yoktur. Böyle yollarda keşfedeceksin, takılacaksın, işte gurmelik yapacaksın, fotoğraf çekeceksin, anılar biriktireceksin, öyle yani. Tren yolculukları diyor ki çok uygun ve Afrika içinde birkaç tane var böyle tren seyahati. Şimdi bir tane Tanzanya ve Zambiya arasında yer alan Tazara Railway'i 1860 kilometrelik bir tren yoluymuş Mehmet.
Bayağı var.
Bayağı uzun ama böyle görseller falan çok güzel. İkincisi şimdi ben kısa kısa geçiyorum çünkü kucamda Poyraz, hepsini hızlı acele ediyorum. İkincisi The Pride of Africa.
Dünya Pride of Africa. Afrika'nın gururu.
Evet, The Pride of Africa.
Ben yanlış anladım. Kusura bak.
Evet. Dünyanın en lüks treni bu. Güney Afrika yolculuklarına çıkartıyormuş birbirinden özel. Sonuçta 3 günlük kısa turlar da var. Haftalar süren oldukça uzun tatillerdi. İşte ben bu haftalarca süren uzun tatilleri kastediyorum. Asıl istediğim o. Ve bu turların en ünlüsü de Cape Town'dan biniyorsun. Tanzanya'ya kadar yılda sadece bir kez gerçekleştirilen ve 14 gün süren safari yolculuğu. Mehmet, it's my dream.
Onun için bize milli piyango çıkması lazım.
Evet.
Çok ya da güzel. Sayısal ya da çok süper güzel. Loto.
Tabii bu mesela ya şu an ağzım suyu attı. Hani kısa yolculuklarda $1,500 başlıyormuş ama bu uzun yolculukta $22,000 kadar çıkıyormuş. Ama yani trenin içini mi anlatayım? Trenin geçtiği o görsel manzaralarını sana göstereyim, nereye göstereceğimi şaşırttım yani.
Anladım.
O kadar heyecan yaptım şu an. Desert Express var. Bu da Namibya şehirleri arasında gidip geliyormuş. Yani bu tren içi de biliyorsun ben tren yolculuklarını çok severim. Hele böyle yemek vagonunda böyle yemekli vagonlar oluyor ya. Bayılıyorum yani onlara. Diğeri Shongololo Express. Böyle okunuyor herhalde. Bu da yine Afrika'nın güneyinde gerçekleşiyor. Shongololo. Bu da lüks tren turu. Gene burada görseller feci. Sonra Blue Train. Deep Blue Train. Raylar üzerinde 5 yıldızlı otel olarak nitelendiriliyormuş. Güney Afrika'da Pretoria'dan Cape Town'a 1600 kilometrelik mesafeyi 27 saatte kat ediyormuş. Ve buradaki ayırt edici özellik Afrika'nın en ünlü aşçıları bu trendeymiş benimle.
Oo.
Oo. Yani değme keyfime yani. Evet, bu şekilde. İnşallah gideriz diyorum. Ne diyeyim yani.
Kısmet.
İlgilenen dinleyicilerimize buradan duyuyoruz. Evet, alayım ben Poyraz'ı.
Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin yaptığı bir araştırmaya göre kalem ile hani ders notu almanın öğrenme üzerinde bilgisayar üzerine klavyeye basarak yapmaktan daha etkili olduğu sonucuna ulaşılmış. Bunun da 256 sensör bulunan elektrosensografi yani EEG ile zihin aktiviteleri ölçülerek bu ölçümlenmiş. Şimdi klavyede beynin çok dikkat etmesine gerek kalmadı. Hani parmak gidiyor. Bu otomatik viteste araç kullanmak gibi biraz. Beynin düşünmesinin çok gerek kalmadığı sonucuna varılmış. O yüzden de beyin o işe tam olarak odaklanmadığı için öğrenme yetisini yazmaya göre bilgisayarda direkt klavyeye basarak not almaya göre yazının daha kuvvetli çok olduğu sonucuna ulaşılmış.
Ya benim bazı öğrencilerim var. Mesela ben tahtaya yazıyorum. Şimdi slaytlarım falan da var ama slayttan çok pasif kalıyor öğrenciler. Halbuki tahtaya bir şey yazıyorsun, dönüyorsun, konuşuyorsun, tekrar yazıp çiziyorsun, siliyorsun. O sonra ona not alıyor falan. Ya fotoğraf çekiyorlar. Diyorum ki yani tahtadakine yazmaya üşenen bir öğrenci. Sonra hocam biz eve gidince bunu temize geçiyoruz. Ya böyle bir şey yok. Yani o an sen dinle ve aklına yaz. Yani öğren. Hani o an.
Dijital kalem de işe yarıyormuş. Polifonik diye bir şey duydun mu? Ses diye bir şey duydun mu? Bu polifonik sesli insanlar varmış. Yani aynı anda iki ses tonu çıkartabiliyor. Ben sana örnek dinleteyim. Videoyu da koyarız. İlgilenenler dinler. Çok enteresan sesler çıkartıyor. Biraz uzaylı konuşması gibi. İlgilenenler de bu videoyu bizim web sitesine gidip dinleyebilirler.
Mehmet bu haftanın haberi olsun. Hani şöyle tülem oldu. Çok enteresan bir sesler.
Sesler evet sesler. Tam müzik gibi bir şey değil. Poyraz da bir şaşkın oldu. Ağlasın mı ne yapsın şaşırdı, gibi bir şaşırdı.
Ama bir daha böyle yapmayalım. Poyraz baştan sona yani izledi, dinledi, gördü. Olmaz.
Evet. Şimdi son haberimi ben
hadi sen yapayım. Son haberini ver. Ben haftaya bırakayım.
İnternet sitelerine gittiğinde bazen senin robot olmadığını anlamak için
evet.
Böyle harfler, alfabeler falan şey yapıyorlar.
Onu anlasak.
Okey. Sonra işte Google o işi biraz kolaylaştırmak için ben robot değilim diye bir bazen opsiyon var. Böyle bir kliklenebilecek şey.
Soru çıkıyor. Hayır. Mesela reklam panosu olan görselleri işaret.
Ha, o da bir başka metot. Ben robot değilim diye tıklaman da şöyle, hani oraya sen Mansun'la gidiyorsun ya, ondan senin insan olup olmadığını anlıyor. Yani Mansun'la normal bir elin gidebileceği bir rota ve hızda gidersen, ha diyor, bunun başındaki insan Mansun'lu birisi diye düşünüyor. Şimdi yeni bir metot daha bulmuş. Hiçbir şey yaptırmadan robot olmadığını anlıyormuş Google'ın yeni bir sistemi. Ama ne olduğunu da söylemiyorlarmış ki robotlara o özelliği koymasınlar. Ama yani hiçbir şey sormadan artık Google o bilgisayarın karşısında bir robot mu var? Yani bir yazılmış bir program mı yoksa insan mı olduğunu anlayabiliyormuş.
Güzel. Tebrik ediyorum. Bu haftalık bu kadar.
Evet, Poyraz bize sonlandırmamızı istedi.
Enteresan iki haberim vardı. Onu ben haftaya bırakıyorum mecburen. Evet, güzel bir hafta sonu diliyoruz. Çünkü biz şimdi cuma akşamı saat 7'yi geçti.
Ama dinleyicilerimiz
salı günü dinleyecekler ya da başka bir gün. İyi haftalar dileyelim.
Evet. Her zaman olduğu üzere yorumlarınızı, e-maillerinizi web sitemize. Web sitemizde mesela bir başka dinleyicimiz de bir ufak bir hata görmüş benim iş sistemle ilgili. İngilizcesiyle ilgili bir mesela onu düzeltmemi sağladı.
Bu arada buluşmayla ilgili böyle biz bir hani fikir geldi aklımıza. Önerileriniz olursa da platformdan da yazarsanız.
Facebook grubumuz var, e-mailimiz var, web sitesinde yorum kısmı var. Evet, hepsini uyar bize. Ona gelecek hafta görüşmek dileklerimizle. Sağlıcakla kalın.
Hoşça kalın.
Müzik Arda Görgün.